Zocker.
Her şeyin mevsimi bitti. Burada bir tane portakal.
Bir tane salça
var. Bütün sporların neredeyse güzel.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Evet, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hoş Sohbet Sokağı başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Memlekette saatler 16.05'i gösteriyor ve biz Didem Güner'i Özlem Öztar, Safa Aktan, Yasemin Pamukçu düştük yollara. Hoş Sohbet Sokağı boyunca yürüyeceğiz ve sonrasında Düşler Renkler Kafesi'ne uğrayıp güzel güzel sohbet edeceğiz. Hem de ne üzerine biliyor musunuz? Sanat üzerine, Ankara üzerine, kitap üzerine, roman üzerine, şiir üzerine. Evet, hadi bakalım. Hızlı bir başlangıç oldu. Bir telefonlarımızı verelim. 090-312-463-3419 ve 463-3421 bizi arayabileceğiniz numaralar ve biz Instagram'da da yerimizi biliyoruz. Onun adı da Hoş Sohbet Sokağı. Bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden olduğu gibi TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Eğer televizyon karşısındaysanız uydu kanalları ya da kablolu televizyon içinde yine radyo seçeneklerinden kumandanızın TSR Türkçe'yi bulmanız mümkün. Ve Dijitürk'te de 423 bizim adresimiz. İstediğiniz zaman biz dinlersiniz. Her gün saat 16'yı gösterdiğinde Hoş Sohbet Sokağı sizi tatlı bir yürüyüşe çıkarıyor. Hadi bakalım şimdi güzel bir şarkıyla selamlayalım sizleri. Ayten Altman söylüyor. Birazcık umut. Sevgili dinleyenlerimiz, evet, başkentte saatler 16.10'u gösteriyor ve Hoş Sohbet Sokağı bugün kültür, sanat, yazın üzerine bir sohbet için hazır. Dileriz ki sizler de evinizdesinizdir ya da iş yerinizde elinizde çayınız, kahveniz, tatlı bir sohbete eşlik edeceksiniz. Çünkü iki kadın konuğum var yanı başımda. Birisi Yasemin Kalyoncuoğlu, Anadolu Ajansı Kültür Sanat Muhabiri. Hoş geldiniz. Hoş Yasemin Hanım. Ve yine yazar Beliz Güçbilmez bizimle birlikte. Anne Ben Düştüm Kurmacalara Neden Muhtacız başlıklı, aslında alt başlıkları da kurmaca gerçek ilişkisi üzerine bir deneme. Beliz Güçbilmez'in kitabı ve Beliz Hanım da karşımda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, şimdi her şeyden önce kültür, sanat dediğimiz zaman bizim için nasıl söyleyeyim, hani insanın böyle vazgeçilmez yaşamsal noktaları, ögeleri gibi. Kitaplar öyle, tiyatro öyle, sanat öyle, hepsi bir genel zaten bizim için. Ve bunun içerisine girdiğimiz zaman açıkçası kendimizi kaybediyoruz. Hangi birinden ne konuşsak diye. İşte Beliz Hanım'ın kitabı burada, kim bilir neler neler var. Çok büyük bir heyecanla bekliyorum içerisindekileri. Beliz Hanım özetleyecek bize. Okuma fırsatım olursa ben de okuyacağım, ama bir taraftan da biz başkent gibi çok kıymetli bir şehirdeyiz Yasemin Hanım. Ve kültür ve sanatın da açıkçası damarlarının çok geniş kanla aktığı bir şehir, başkent. Siz ne düşünüyorsunuz Ankara'da kültür sanat hayatıyla ilgili? Şöyle bir genel izlenimizi alabilir miyim?
Yani şu anda Ankara'nın kültür sanat hayatı özellikle salgın döneminden sonra son derece hareketli ve coşkulu oldu. Tabii insanların salgın döneminde, pandemi döneminde evlerine kapanmış olması, belirli bir evde oturma doyumuna ulaşmış olmaları, evet, talepteki artışı neden oldu. Bu çok önemli, çok kıymetli bir şey. Unutulmadı sanat, bunu görüyoruz aslında. Tiyatro, bale, opera, talepler müthiş. Bunu takip ediyoruz.
Yani unutulması bir mümkün kenara de... yani tam tersine ne kadar ihtiyacımızmış meğerse,
evet,
bizim
kesinlikle
yoksunluğa girdiğimiz bile kesinlikle söylenebilir o süreçte.
Bir arada olmak, bir şeyleri izlemek, bir şeyleri dinlemek, evet, ve ruha, evet, hitap eden, evet, eserleri, evet, dinlemek çok kıymetliymiş. Evet. Onu anladı
onu
herkes.
Anladım,
kesinlikle, kesinlikle. Evet. Çok hareketli ve coşkulu.
Evet, şimdi biz sevgili dinleyenlerimiz, topluma sağladıkları açısından kültür ve sanatın insanların kendilerini ve diğer insanları tanımasına, anlamasına ve kendilerine ait bir kimlik oluşmasına yardımcı olduğu mutlaka. Ve aynı zamanda kültür ve sanatı yaşama katmanın da hem stresi, kaygıyı, depresyon riskini azalttığını biliyoruz. Hafıza kaybını önlediğini, kişinin zihinsel sağlığını iyileştirebileceği de bilimsel çalışmalarla yine kanıtlanmış bir gerçek. Ankara başkent olmasının getirdiği bir avantajla kültür ve sanat etkinlikleri, yerli ve yabancı organizasyonları ağırlamasıyla öne çıkan bir şehrimiz. Şimdi her şeyden önce ben Yasemin Hanım'ı anons ederken söyledim, Anadolu Ajansı Kültür Sanat Muhabiri dedim. Siz biraz kendinizi tanıtmak ister misiniz dinleyenlerimize?
Tabii ki. Tabii ki. Ben 9 yıldır, yaklaşık 9 yıldır Anadolu Ajansı'nda çalışıyorum. Eğitim ve çevre muhabirlikleri de yaptım. Ama bu 9 yıllık süre içerisinde kültür sanattan hiç kopmadım. Kültür sanat beni hep besledi aslında. Öğrencilik yıllarımda da besledi. Ankara'da doğup büyümenin verdiği bir avantajı
ne
kullandım. Siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler okudum. Sonra üstüne tarih yüksek lisansı ve tarih doktorası yaptım. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde.
Güzel.
Ve 2023 yılının sonuna doğru Cumhuriyet Tarihi doktora oldum. Tabii kültür sanat bunun neresinde diyeceksiniz ama aslında başkentte olunca kültür sanat başkent eşittir. Yani Ankara gerçekten pek çok kurumun, kültür sanat kurumunun oluşmasında büyük rol oynadı. Tabii Atatürk'ün de direktifleriyle Ankara Radyosu, Ankara Devlet Konservatuarı, yani o dönemki ismiyle Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası ve Musiki Muallim Mektebi Ankara'da kuruldu. Bunlar çok kıymetli. Çünkü kültür sanat hayatının rotaları buradan geçiyor. Ankara Devlet Opera Balesi, yine Ankara Devlet Tiyatrosu, bütün devlet tiyatroları aslında, devlet tiyatroları genel müdürlüğü. Bunlar kültür sanatın aslında temelini oluşturdu. Bugün belki Türkiye'de kültür sanat yaygın olarak yapılabiliyorsa başkente borçlu demek istiyorum. Elbette İstanbul'da da çok kuvvetli bir kültür sanat var, evet, bugün. Tabii. Şehir tiyatroları, yine aynı şekilde Devlet Tiyatrosu, Devlet Opera Balesi'nde orada çok güçlü bir şekilde görüyoruz. Başkentin burada çok önemli bir rolü var. Bu da beni besledi açıkçası. Öğrencilik yıllarımda çok fazla opera, bale, tiyatro izleme şansım oldu. Kıymetli tabii, bunu kendime şans olarak görüyorum.
Çok değerli gerçekten. Hani böyle bir şehirde olmanın çok büyük bir avantajı.
Kesinlikle,
kültür ve sanatı.
Kesinlikle.
Doya doya yaşayabilmek. Beliz Hanım, siz kültür ve sanatın neresinde görüyorsunuz kendinizi? Biraz kendinizi, biraz dünya görüşünüzü bu konuyla ilgili açıklayabilir misiniz?
Tabii, ben de siyasal mezunuyum, iktisat mezunuyum, mülkiyeden. Sonra orada tiyatro topluluğu, ben çok önemserim üniversite tiyatro topluluklarını. Benim için hani üniversite hayatının en önemli kısmı aslında kulüplerdeki hayattır. Başka bir sosyalleşme ve dünya görüşü üretme biçimi çünkü o. Sonra dil tarih tiyatroda yüksek lisansa başladım. Sonra doktora, sonra hocalık başladı. Bir ara Mersin Üniversitesi'nde, ilk önce orada başladım tiyatro bölümünde. Sonra da Ankara'ya geldim tekrar. Dolayısıyla aslında hocalık yaptım neredeyse. İşte 20 küsür yıl oldu artık, emekliliğim geliyor.
Ama siz de sanatın tam içindesiniz.
Evet, yani işte dil tarih tiyatro bölümünde 3 ayrı bölümde eğitim veriliyordu. İlk önce kürsü olarak kurulmuş bir yer. Sonradan ana bilim ve ana sanat dallarına ayrıldı. İşte oyunculuk, yazarlık ve tiyatro teorisi eğitimi veren bir yer. Dolayısıyla hani bizim için böyle hem işte üzerine düşündüğümüz, hem metnini ürettiğimiz, hem hep birlikte sahneleme çalışmaları yaptığımız, oyuncu yetiştirdiğimiz bir bölüm oldu. Ve çok insan geçti. Tabii çok değerli hocaların kurduğu bölümler, işte hepsi rahmetli oldu artık. Sevda Hoca, Sevda Şener, Nurhan Karadağ, işte büyük hocalarımız Metin Ant, hepsinin çok büyük emeği var. Öyle kurulmuş bir önemli bölüm. Türkiye'nin en önemli tiyatro bölümlerinden biri. En eski işte hocaları yetiştirmiş yer, Türkiye'deki bütün hocaları. Dolayısıyla yani çok uzun yıllar zaten hem tiyatro fikrinin içinde kalmak, hem hocalık yapmak bu alanda zaten beni hep onun içinde tuttu doğal olarak. İşte ben de oyunlar yazdım, oyunlar sahneledim. O işler devam ediyor. Bir yandan dışarıda oyun yazarlığı ve genel olarak kurmaca yazarlığı üzerine atölyeler yapıyorum. Dolayısıyla insanların onunla iletişimini de, bu alanla iletişimini de sağlamış oluyorum. Bir tür köprü vazifesi görmeye başladı o atölyelerde. Aşağı yukarı böyle diyebilirim.
Evet. Şimdi Beliz Hanım, evet, gerçekten işin son derece göbeğinde biz izleyenlerin
aktaranların
aktaranların büyük keyif alabileceği bir hikayesi var. Şimdi bir taraftan da aslında hani şunu da düşünüyorum. Kültür sanat haberciliği yapmak da herhalde başka bir dinamizmdir. Biraz hani bu gazetecilikte bu alanı bize anlatabilir misiniz Yasemin Kalyoncuoğlu?
Yani kültür sanat muhabirliği aslında böyle kolay gibi görünüyor dışarıdan bakınca. Ne kadar keyifli. Bugün operaya gidiyorsun, bugün baleye gidiyorsun. Ama onun arka planını düşünmek gerekiyor.
Yani zorlukları da var.
Tabii ki var. Yani her şey kadar var. Çünkü farkındalığınızın yüksek olması lazım. Sanatçıya soracağınız soru, onu takdim edişiniz, ona motivasyon sağlayışınız çok önemli. Çünkü çoğunlukla genel provalarda ve provalarda röportajlar yapıyoruz. Ve sanatçılar çok gergin, heyecanlı olabiliyorlar. Onu yatıştırabilmek, onun heyecanını anlayabilmek, empati kurabilmek çok önemli. Ve tabii kurumları algılamak, nasıl ve hangi yöntemle onu sahneye koyuyor o eseri, buna bilebilmek biraz zaman gerektiriyor açıkçası. Bu açıdan önemli. Yani insanlar eseri izliyor, ah ne güzel haberini yapıyor diye bakıyorlar ama öncesinde önemli bir bilgi birikime de gerekli. Bence yani de bunu yapabilmek için. Kolay gibi görünse de Türkiye'de son yıllarda kültür sanat muhabirlerinin sayısı da oldukça azaldı.
Öyle mi?
Maalesef. Yani bunu çuvaldızı
neden
kendimize
peki,
batıralım. Bunun sebebi tabii farklı alanlara yönelme ihtiyacı. Pek çok alanın daha önde olması, ekonomi muhabirliğinin revaçta olması, siyasi parti muhabirliğinin. Bunlar da etkiliyor tabii. Olabilir. Bir de günlük koşturmacanın içinde kültür sanatı biz hep ikinci planda, üçüncü planda tutuyoruz. Aslında biraz da bundan kaynaklanıyor. Gazetelerde ayrılan yerin biraz azalmış olması da önemli ama hep seviyoruz. Kültür sanatı
değişti ama demografi yani. Değişti. Demografinin değişmiş olması da çok önemli. Ne
çok
dersiniz?
Önemli. Kesinlikle. Bir de kültür sanatı biz hep böyle şey olarak, çeşni olarak görüyoruz hayatımızda. Aslında müzik olmadan ne kadar süre yaşayabilirsiniz? Yani müziksiz arabada kullanabiliyor musunuz? Sürücü olabiliyor musunuz? En başında bu. Yani aslında hayatın bir çeşnisi değil. Çok da merkeze yakın bir yerinde. Ama günlük koşturmacanın içinde
biraz
o hayat
öteleniyor galiba.
Öteleniyor. Kültür sanat muhabirliği içinde aynı şey. Biraz öteleniyor. Ama her haber merkezi, televizyonlarda, kanallarda bunu sunarken çok büyük zevkle sunuyorlar. O da ayrı bir şey.
Tabii.
Ama tabii ki diğer pek çok haberin içerisinde biraz arka sıralar düşüyor.
Ama bence hani siz dediniz ya işte azaldı ama o hani bir elin beş parmağından biri olmak yani o kadar az bir olmak da çok kıymetli olmalı. Öyle düşünüyorum bir taraftan. Hani
tabii,
kötünün iyisi.
Tabii,
yani,
kesinlikle.
Değil mi? Hani,
doğru.
Evet, sayınız belki azalıyor ama az içerisinde bir isim olabilmek de çok
tabii,
değerli.
Çok kıymetli, çok kıymetli. Tabii bunu da halkımıza borçluyuz yani aslında. Okunuyor, talep görüyor. İnternet sitelerinde çok tıklanan haberler içerisinde kültür sanat haberleri. Demek ki seviliyor kültür sanat.
Kültür sanat mı, magazin mi?
Kültür sanat aslında. Hı. Magazinel haberler bir dönem çok takip edilen haberler içerisindeydi ama şu anda kültür sanata daha çok talep olduğunu görüyoruz.
Evet.
Bunda tabii ki büyük prodüksiyonların, bale, opera ve tiyatroda büyük prodüksiyonların, keyifli eserlerin, haberlerinin çokça yapılmasında etken olduğunu düşünüyorum. Biraz algıyı galiba oraya yönlendirebildik.
Evet. Şey peki acaba şunu da merak ediyorum hani böyle sabun köpüğü gibidir ya bazı yapılan işler yani siz bulunduğunuz noktada kitap yazıyorsunuz, senaryo yazıyorsunuz, o kadar kalıcı işler bırakıyorsunuz, size imzanız olan pek çok işi bırakıyorsunuz. Bu sabun köpüğü olma durumu sizin bıraktığınız eserler için de geçerlilik arz eder mi?
Ya her şeyin bir ömrü var esasen. Kısa vadeli baktığınızda. Fakat şunu bilmek her zaman çok kolay değil. Yani bir şeyin ne süreyle sonraki kuşaklarla konuşacağını kestirmek çok kolay değil. Hı-hı. Yani işte klasikleşmek diye bir şey var ve tabii herkese nasip olan bir şey değil. Ama tuhaf bir biçimde mesela bir kez o kanala girdiğinde kuşaklar boyunca dönüp bakılacak bir alan yaratılmış oluyor. Onu hep çok kıymetli buluruz biz. Fakat dediğim gibi yani bu insanları daha baştan yazarken klasik bir eser yazacağım gibi bir fikirle çalışması anlamına gelmiyor hiçbir biçimde. Ona zaman karar veriyor. Siz dilediğiniz kadar deneysel olun. Deneysellik biraz şöyle bir şeydir çünkü hani bir bakıma seyircinin, okurun alışık olmadığı bir şey yapmak demek. Ve hiçbir deneysel eser de ayakta alkışlanmaz zaten tanımı itibariyle. Çünkü seyircisinden, okurundan öndedir o. Dolayısıyla ilk kendi döneminde ortaya çıktığında hep bir başarısızlık ailesiyle aslında taçlanır o. Dolayısıyla herkesin dayanabileceği, psikolojik olarak da dayanabileceği bir şey değil o başarısızlık fikri. Fakat buna rağmen insanlar daha önce yapılmamış bir şey denemeyi seçiyorlar. Sanat biraz öyle bir şey zaten yani yapmak kadar yıkmak da aslında kendinden önce gelenleri. Dolayısıyla hani çok uzun yıllar geçtikten sonra dönüp bakıyoruz ve diyoruz ki vay be ne yapmış meğerse orada anlamamışız o dönemden geçerken. Dolayısıyla hani bugün işte 18. yüzyıldaki bir yapıta bakarken öyle diyoruz ama kendi döneminde çok dikkat çekmemiş bir eser o diyelim ki. Dolayısıyla o aslında neyin kalıcı neyin geçici olacağına bizden çok zaman karar veriyor zamanın kendisi.
Peki siz yapmış olduğunuz bugüne kadar eserler içerisinde yazdığınız bu tiyatro eserleri de olabilir, tekstler olabilir ama kitaplar olabilir. Bunların içerisinde sizi en çok heyecanlandıran ve bu sadece bu zamanın değil, bu yıllar sonrasının da işi olacak dedikleriniz var mı?
İnsan hep onu tabii ister
o,
sonraki
elbette, ama
kuşaklarla konuşmayı. Bazılarının diğerlerine oranla size daha iyi hissettirdiğini bilirsiniz yazarken. Fakat benim hep söylemeyi sevdiğim bir şey vardır. Kim olursanız olun, ne yazıyor olursanız olun hiç kimse kendisinin favori yazarı olamaz. Yani sadece bir tür hani alçak gönüllülükle yok canım demek dememek için söylediğim bir şey değil bu, hı-hı, ama insan bilir yazdığı şeyin zaafını. Yani Dostoyevski'de olsanız, Nabokov'da olsanız, kim olursanız olun, bir bakıma yani hep sizin için daha iyi yazanlar sizden başka insanlardır, başka metinlerdir. Hı-hı. Öbürü biraz hastalıklı ve delice bir şey olurdu. Yani en sevdiğin yazar kim? Benim, en sevdiğim metin benim yazdığım şu metin diye. Dolayısıyla insanın hani kendi yazdıkları hakkında o tür bir değerlendirme yapması teknik olarak bile bana çok mümkün öyle değilmiş mi? Gibi gelir, evet. Yani bir kısmının işte değerlendirirsiniz bunu yaparken, bunu es geçmişim dersiniz, onların farkına varırsınız. Ben ne yaptığını bilerek yazmayı çok önemserim, öyle içinden geldiği gibi yazmak falan gibi şeylerle çok ilgilenmem. O yüzden de hani ne yaptığını bilmek hep çok önemlidir yazarken ve neyi yapamadığınızı da bilirsiniz o seferlik. Yine ayakları üstünde duran bir şey olur fakat bana hep şöyle gelir, insanın zihninde bir ideal olması gerekir. Yani işte diyelim ki bir roman ideali, eğer roman yazıyorsanız. Bunun aşağı yukarı şöyle kurulduğunu düşünüyorum o idealin, ya da işte oyun yönetiyorsanız bir
nasıl kuruluyor?
Tiyatro ideali. Şöyle bir şey aslında, pratikteki şu oyunu hedef almak, şu romanı hedef alıp kendinize ideal tutmak değil. Ama o güne dek okuduğunuz bütün romanların en iyi yanlarından yapılmış bir tür imkansız idealden söz ediyorum. Orada bir yerde ufkunuzda sizi nereye doğru yürüdüğünüzün hep işaretini taşıyan ve ne kadar yaklaştığınızı kendi kendinize kontrol edebileceğiniz bir tür soyut idealden söz ediyorum. İşte Marquez'in ritmini sevmişsinizdir, onu almışsınızdır. Le Guin'in hikaye anlatma biçimini sevmişsinizdir, karakterlerini sevmişsinizdir, onu almışsınızdır. Bütün bunlardan yapılmış bir tür imkansız ideal. O ideal olmadan çünkü insan nereye doğru yürüdüğünü, yaptığı şeyin o genel ortalama içinde neye denk düştüğünü bilmesi imkansız. O yüzden de benim için hani kim o yazar, kim o metin değil de aslında o ideali, soyut ideali tarif etmek önemlidir. Hep onu öneririm yani. En sevdiğiniz kurmacaların, en sevdiğiniz sanat yapıtlarının, en sevdiğiniz yanlarından yapılmış bir tür soyut
o
ideal.
O zaman şunu söylemek mümkün mü Beliz Hanım? İşte biz sohbet ettiğimizde ses sanatçıları olabilir bunlar, tiyatro sanatçıları olabilir. Genellikle onlar diyorlar ki evet, öykündüğümüz insanlar var, beğendiğimiz insanlar var. Ama zaman içerisinde o ses, eğer ses sanatçısıysa ya da o oyun öyle bir noktaya geliyor ki yıllar içerisinde siz ondan bir şeyler almıştınız ama sonrasında ben olma noktasına gidiyorsunuz. Yani başka bir boyut ve tabii, kendi adınızı ortaya çıkarıyorsunuz. Evet, bizim mesleğimizde de bu vardır. İşte Mehpare Çelik vardır. Ben tabii çok severek dinlemişimdir, hocamdır. Çok öykünmüşümdür ama sonrasında bir bakarsınız aradan 10 yıl geçmiştir. Siz de bir şeyleri öğrenirsiniz ve ona bir şeyler katarsınız. Sonra bir bakarsınız başka biri olmuşsunuz siz. Yani bu böyle bir sistem var. İşte yazarlıkta da bu böyle mi o zaman? Hani sizin
tam
ideali
böyle. Evet.
Öyle mi?
Yani ben işte ilk buluşmalarda daha hep bir şeyler anlattıktan, bir zemin kurduktan sonra diyorum ki şimdi bir durun ve kendi zihninizdeki kütüphaneye gidin. İşte oyuncuysan oyuncu olarak, yazarsan, yazmak istiyorsan yazar olarak, keşke ben yazmış olsaydım diyeceğiniz o metni hatırlamaya çalışın. Ne o metin? Keşke ben yazmış olsaydım. İşte bu mesela senaryosunu çok akıllıca bulduğunuz bir film de olabilir. Diyorum ki hep onu karşınıza koyun ve onda hem neyi sevdiğinizi anlamaya çalışın, evet, hem de nereye doğru yürüyeceğinizi tespit edin. Çünkü bunu yapmadığınızda böyle birini çölün ortasına bırakıp hadi yürü de demek gibi bir şey. Hangi yöne doğru, ne tarafa doğru? Mesela o metni seçmek aynı zamanda şunu da anlamak demek. Kendi beğenilerimizin adını koymak her zaman çok kolay değildir. Bunun üzerine düşmeyiz de, düşünmeyiz de. Fakat keşke ben yazmış olsaydım dediğiniz metni bulduğunuzda anlıyorsunuz ki işte Leyla Erbil gibi yazmak istiyormuşsunuz aslında. Ya da işte Ursula Le Guin gibi yazmak istiyormuşsunuz aslında. Bunların her biri ayrı ayrı çok kıymetli. Evet. Yaşar Kemal'i seçmekte, onu seçmekte, bunu seçmekte ama hepsi birbirinden başka eğilimler. Dolayısıyla ne yöne doğru yürüyeceğinize ilişkin çok temel bir fikir vermiş oluyor. O metni seçip ortaya koymak ve gözünü ona doğru dikmek. Onda neyi sevdiğini anlamaya çalışmak dönüp. Bu çalışmanın kendisi bile bir önemli fark yaratıyor hakikaten ve farkındalık yaratıyor.
Evet, şimdi Beliz Hanım çok güzel tasvir etti bence bu duyguyu. Kendin olma ve işte önünde bir ideal belirleme. Ama bir taraftan söylerken de, tüm bunları söylerken de Yaşar Kemal'den bahsettiniz. Hı-hı. Bugün ölüm yıldönümü, evet. Yaşar Kemal'in. Ben istiyorum ki bu şiirle birlikte Safa bizi şöyle kısa bir müzik yolculuğuna çıkarsın. Bu şiiri bir dinleyelim. Evet, 28 Şubat 2015'te Yaşar Kemal'i kaybettik. İlk gençlik yıllarında bolca hikayeler yazdı, romanlar yazdı. Ama bunları tümünden önce şiir yazmıştı ve şiirin bir çığlık olduğunu söyledi. Bastırılamayan bir çığlıktır şiir dedi. İşte Bekle şiiri de benim en sevdiğim şiirlerinden birisi Yaşar Kemal. Elbet bir gün bütün çiçekler beyaz açar, hür ve mesut bir şarkı halinde penceremizden uzanır nur. İstediğimiz şekilde doğar gün, dilediğimiz gibi yağar yağmur. Gökyüzüne hayranlığımız biter, kapımıza çırılçıplak gelen bahar bir tohum halinde toprağa düşer, bizim için başka türlü eser rüzgar, bahçelerin aşinalığı artar. Herkes gibi biz de doyasıya yaşarız hayat. Yıldızlar dilimizle konuşur. Elbet bir gün bizim de sevgilim köyümüzde beyaz badanalı bir evimiz olur.
Yine sonsuz bir umut daldı içime.
Bir de kendimi düşündüm sonra, bir garip duygu çöktü omzuma.
Hani ıssız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyler içinden, işte öyle bir şey.
Hayırsız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyler içinden, işte öyle bir şey.
Hani eski bir resme bakarken, hani yılları sayar da insan, hani gözleri dolar ya birden, işte öyle bir şey.
Hani eski bir resme bakarken, hani yılları sayar da insan, hani gözleri dolar ya birden, işte öyle bir şey, işte öyle bir şey.
Seni düşündüm dün akşam yine, sonsuz bir huzur doldu kalbime.
Bir de kendimi düşündüm sonra, bir garip bir duygu çöktü omzuma.
Hani yıldızlar yanıp sönerken, hani bir yıldız kayar ve insan, hani bir telaş duyar ya birden, işte öyle bir şey.
Hani yıldızlar yanıp sönerken, hani bir yıldız kayar ve insan, hani bir telaş duyar ya birden, İşte öyle bir şey.
Hani bir yağmur yağar da bazen, hani gök gürler ya arkasından, hani şimşekler çakar peşinden, İşte öyle bir şey.
Hani bir yağmur yağar da bazen, hani gök gürler ya arkasından, hani şimşekler çakar peşinden, İşte öyle bir şey, İşte öyle bir şey.
Thank you.
Hani bir korku duyar da insan,
hani bir şarkı söyler içinden.
İşte öyle bir şey.
Hani eski bir resme bakarken, hani yılları sayar da insan, hani gözleri dolar ya birden. İşte öyle bir şey. İşte öyle bir şey. İşte öyle bir şey.
Evet sevgili dinleyenlerimiz, devam ediyoruz Hoş Sohbet Sokağı'nda. Düşler Renkler Kafesi'nde güzel bir sohbeti sürdürüyoruz biz. Bir taraftan Anadolu Ajansı Kültür Sanat Muhabiri Yasemin Kalyoncuoğlu bizimle birlikte ve yazar Beliz Güçbilmez'le birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Evet, şimdi Yasemin Kalyoncuoğlu, Ankara'da bu tempoda, işte kültür ve sanatın bu kadar yoğun olduğu bir tempoda siz işlerinizi bir kültür sanat muhabiri olarak nasıl ayarlarsınız? Sizin bir rutininiz, bir sisteminiz var mıdır? Ben işte Eylül ayında ya da Ekim ayında başlarım, şunu takip ederim diyebileceğiniz bir şey var mı?
Var, evet, maalesef.
Bakalım bu yani, karmaşadan nasıl çıkıyorsunuz, merak ettim.
Şöyle ki devlet tiyatroları, devlet opera balesi, CSO hepsi çok sistemli gidiyor zaten.
Evet.
15 gün öncesinden bilet satışları başlıyor. Hı-hı. Devlet tiyatroların 13 gün, yanlış söylemeyeyim.
Siz de bilet alarak mı gidersiniz örneğin?
Ben bunu tercih ediyorum. Hı-hı. Bazen evet davetiye de istiyoruz ama yine de onun hazzı da başka oluyor, onu da söyleyeyim. Hı-hı. Zaten hani evet, bana davetiye verin, bana davetiye verin olayı da çok şık gelmiyor bana açıkçası. Ama gerçekten bilet bulamadığınızda, ki artık bilet bulmak çok zor. Ankaralılar yoğun talep gösteriyor. Bilet satışları ilk dakikalarda bitiyor. Anlayamıyorum.
Koltuklar tamamen dolu. Hem operada öyle, hem tiyatroda.
Evet.
Peki şunu da merak ediyorum. Şu özel tiyatrolarda var ya. Örneğin onlar hani size özel olarak davetiyesi. Yani çünkü onların işini gündeme getirmeniz onlar için değerli bir reklam.
Kıymetli ama özellikle yapmıyorlar. Evet. Yapmıyorlar. Çünkü aynen. Peki. Çünkü biletix, yani isim vermem doğru değil belki. Hı-hı. Ama bu tarz bilet satan firmalardan, hı-hı, gayet güzel duyurular dönüyor diye düşünüyorlar. Hı-hı. Haberimiz olmasa da olur modunda davranabiliyorlar. Olur. Tabii kötülemek anlamında söylemiyorum ama onları da takip ediyorum. Hı-hı. Aylık bir planlama yapıyorum. Özellikle premier yapacak aylık. Genellikle. Aylık. Aylık planlamada şu zamanda premier yapacak oyun, şu zamanda premier yapacak bale. Hı-hı. Tabii onlarla da bir, kurumlarla da bir diyalogumuz olduğu için tabii. Genel provaların tarihlerini ayarlıyoruz.
Güzel.
Konserler için aynı şekilde. Hı-hı. Konserlere gitmeden önce bestecilerin biraz hikaye, o bestelerin hikayelerini de öğrenmek gerekiyor. Tabii kültür sanat muhabiri olmak demek her şeyi bilmek demek de değil açıkçası. Çok şey öğreniyorsunuz zaman içerisinde. Yani neden bu konçertosu çalınıyor? Neden bu bestesi çalınıyor? Biraz sanatçı neden bunu seçmiş? Sanatçıya soracağınız sorular aslında olmalı. Bu bilgi aslında soruları pekiştiriyor. Bu şekilde sorularınızı güçlendirip soruyorsunuz. Bu da aslında sanatçının size bakışını da güçlendiriyor. Ha, çalışmış gelmiş diyorlar. Hı-hı. Çünkü sanatçıların en çok istediği şey karşısında kendisini anlayan
ve tanımış olan
tanımanın da ötesinde istekli muhabiri görmek. Hı-hı. Çünkü anlaşılmak istiyor sanatçı. Aslında herkesin
muhabirin
istediği şey.
Muhabirin isteksizi var mıdır? Yasemin Hanım,
yani
düşünemiyorum, hani haberini yapacaksınız ve elbette bir merak olması gerekiyor.
Ajansım açısından söyleyeyim, hepimiz çok istekliyiz işimize. Hı-hı. Yani çok büyük istekle gidiyoruz haberlere. Hı-hı. Bu çok kıymetli aslında, eğitimde olsun, kültürde, sağlıkta fark etmiyor. Ama çalışmadan gittiğinizde bir handikap olabilir. Hı-hı. Konuyu bilmiyorsanız, ya Allah'ım ne yapacağım şimdi ben gibi bir soru işaretleri kafanızda olur. Hı-hı. O zaman işte karşı taraf isteksizmiş gibi algılayabilir bunu. Hı-hı. Bu endişenizi bilmiyor, konuyu çalışmamış. Buradan aslında birazcık bahsediyorum ben. Ama o istekliliği, o şevki göstermek haberin, özellikle röportajın enerjisini yükseltiyor. Daha da keyifli yazıyorsunuz çalışıp gidince.
Mutlaka.
Tabii. Oyunun içinde aynı şekilde. Yani bir oyunun yönetmeni. Belki onu 30 yıl önce başka bir rolünde oynamıştı. Bu sefer 30 yıl sonra yönetiyor. Ya biraz araştırınca işte devlet tiyatrolarının arşivinde ya da operanın arşivine girip biraz bakınca aa diyor, evet beni biliyor, beni araştırıyor, tanıyor. Bu kıymetli aslında. Evet. Bunu yapabilmek, yapmak önemli. Evet. Genç arkadaşlara da tavsiye ediyorum araştırmadan gitmesinler.
Evet. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, Beliz Hanım'ın, Beliz Güç Bilmez'in bir deneme kitabı var önümde. Anne Ben Düştüm Mü? Kurmacalara Neden Muhtacız? Alt başlığıyla birlikte. Şöyle bir alıntı var. Hayat çoğu zaman neden sorumuza sağar? Olup biteni bir mantığa oturtma çabamıza kayıtsızdır. Nedenleri görememenin yol açtığı keyfilik izlenimi zihnimizi işlevsiz bırakıp bizi gafil avlar, güvenimizi sarsar, kaygılarımızı artırır. Oysa kurmaca tekil bir yazarın zihinsel tasarımı olduğundan bizi düzenli, kavranabilir, rasyonel bir evrenle buluşturur. Bir romanın, bir filmin karşısında hayatın ıskartaya çıkardığı anlama hünerimize kavuşuruz. Kurmacanın derli toplu zihni bizimkilere model olur. Öyleyse belki de kurmacalara yönelirken niyetim kafamı dağıtmak değildir de gündelik hayatın darmadağın ettiği zihnimi toplamaktır. Neden sonuç miyopisinden kaynaklanan yarın endişesinin pansumanıdır kurmacalar. Anlam veremediğim gündeliğin zihnimde açtığı yaralar kurmaca karşısında tatlı tatlı kaşınarak iyileşir. Ertesi sabah yataktan kalkıp aynı keşmekeçin içine girebilecek gücü bulabiliyorsam, uzun günün sonunda beni şefkatle beklediğini bildiğim kurmacalar sayesindendir. Evet, şimdi gerçek olmadıklarını, üstelik er ya da geç hikayelerini unutacağımızı bildiğimiz halde filmlerden, romanlardan acaba biz neden vazgeçemiyoruz ve karşıladıkları ihtiyaç bizim için tanımlanabilir bir ihtiyaç mıdır ve biz gerçekten neden kurmacalara muhtacız?
Şimdi aslında ilk soru tam böyle bir yerden kurulmalı bence de. Yani işte kurmaca dediğimi önce tarif edeyim. Kimileri kurgu demeyi tercih ediyor. Bana daha çok sinema alanını sadece kapsıyormuş gibi geliyor kurgu dediğimizde. O yüzden kurmaca demeyi seçiyorum. Yanlış değil tabii kurgu demek. Bilim kurgu sözcüğü öyle türetildiği için. Fiction'ın Türkçesi gibi kurmacayı kullanıyoruz. Kurmacadan kastım işte romanlar, öyküler, tiyatro oyunları, filmler. Hep onu anlatıyorum. Şiir ama mesela kurmacaya dahil değil, edebiyata dahil ama kurmaca değil. Çünkü birincil işi hikaye anlatmak değil şiirin. Şimdi aslında şöyle bir yerdeyiz tabii meseleye bakarken. Şimdi neden kurmacaları şunu fark ettiğimiz halde okumaya devam edebiliyoruz ya da bunu nasıl yapabiliyoruz? İşte bir roman okudum, çok sevdim. Nasıl bir şey anlatsana. Başlıyoruz anlatmaya, bir bakıyoruz boşalmış zihnimden. Ya da işte bir film izlemeye başlıyorum. 50. dakikasına geldiğinde fark ediyorum ki izlemişim ben o filmi daha önce. O karaya gelene kadar farkında değilim. Şimdi bu insanın önce moralini bozuyor. Hem kişisel bir şey olduğunu düşünüyor, başka kimseye olmadığını, bir tür işte hafıza kaybı, hafıza zayıflığı başladığını düşünüp endişe ediyor. Fakat ben hep öyle söylerim, hikayeler unutulur eninde sonunda. Çünkü bir kurmacanın tek işi hikaye değildir, hikaye anlatmak değildir ve sadece ondan yapılmamıştır. Her zaman ondan fazlası vardır bir kurmacada. Buna hep şunu örnek veriyorum, işte çoğu gerçekçi romanda okuduğumuz arka arkaya olaylar gündelik hayatta da olabilecek olaylara benzer. Ve o olayları aslında işte bir hafta sonu ekinde bir muhabir de üzerine gittiği bir olay gibi anlatabilir. İşte Anna Karenina'nın başına gelmiş her şey. Diyelim ki yüksek sosyeteden işte cesedi raylarda bulunmuş bir kadın için haberini yapan bir gazetecinin de alt alta yazabileceği bir şey. Hep soru şu, nasıl haberi okumuşum, Tolstoy'un Anna Karenina'sını okumuşum fark etmez demiyorsak her halükarda bu ikisini birbirinden aynı olay dizisi üzerine kurulu olduğu halde bu ikisini birbirinden ayıran bir şey varsa ben hep diyorum ki işte kurmaca en çok o farktan, o fazladan yapılmış bir şeydir. Dolayısıyla hiçbir zaman sadece olay dizisinden ibaret değildir. Ve ben hep bu kitapta da o fazlayı anlatmaya çalıştım. Ne o fazla. Ve işte kurmacaların hikayesini unuttuğumuz halde nasıl oluyor da ya da unutacağımızı bildiğimiz halde nasıl oluyor da okumaya, izlemeye devam ediyoruz? Biraz onu anlamaya çalışıyorum hakikaten o soruları alt alta getirip. Tarif edilebilir bir kısmı var mı o ihtiyacın?
Anladınız mı?
Evet anladım.
Anlatır mısınız yani? Ben okuyamayabilirim bu kitabı çünkü.
Yeterince vaktiniz var mı?
Olur tabii
nihayetinde
ki.
Nihayetinde 250 sayfalık bir kitaptan
neden biz
ediyoruz.
Buna o kadar muhtaçmışız kurmacalara bakalım.
Şimdi bir kere tam olarak o okuduğunuz arka kapakta da aktarılan kısım. Şimdi gündelik hayat hep bir akış halinde ve biz onun içinde duruyoruz.
Evet.
Ve sağımızdan solumuzdan akıp gidiyor ve biz onun içinde ve zamanın içinde bir çöp gibiyiz esasen. Hı hı. Ve nedenlerle sonuçları onun içinde bir araya getiremiyoruz. Başımıza bir şey geldiğinde hep neden diye soruyoruz ve genellikle ona bir yanıt veremiyoruz. Hı. Varoluş koşullarımız nedeniyle diyelim ki olmadığımız odalarda ne konuşulduğunu bilmiyoruz çünkü.
Evet.
Hep işte yanıldığımız fikri, manipüle edilme korkusu, doğruyu göremiyor olma ihtimalimiz falan. Bütün bunlar bizim hali hazırda olmuş bir şeyin nedenlerini görmek konusunda kesin kararlara varamamamıza neden oluyor. Bu da şu demek, hep bir anksiyete. Anlamamak demek çünkü bu. Öngörüde bulunamamak demek, zihnime güvenememek demek. Çünkü bilmiyorum.
Evet.
Bilmiyorum. Dolayısıyla zihnim aslında zihnin temel gıdalarından biri nedenlerle sonuçları bir araya getirip anlamak. O hep anlamak istiyor ve sürekli bir anlama çabası içinde. Anlamadığımızda huzursuz oluyoruz. Diyoruz ki neden bana surat asıyor ki şimdi? Bilmiyorum, soruyorum ama verdiği yanıt çok tatmin etmiyor beni. Diyorum ki bir şey saklıyor sanki. Ve o bütün gün beni huzursuz ediyor. Çünkü o sonuçla neden arasında bir bağ kuramadım, nedenini bulamadım.
İşte bu noktada kurmaca mı ihtiyacım var?
Şimdi tam olarak şöyle bir şey. Zihnim gıdasız kaldı. Nedenlerle sonuçları bir araya getiremedim. Bütün gün bunu onla yüzle çarpın. Pek çok şeyin nedenini göremedim. Ve bir huzursuzlukla zihnimin işe yaramadığını düşünerek, demek ki beni koruyamayacağını düşünerek, demek ki hayatın içinde güvensiz hissederek, başıma gelecekler karşısında eve döndüm. Şimdi bir kurmaca şu demek. Başlıyor, gelişiyor, bitiyor. Kompakt bir yapı.
Bir bütün var.
Ve bunun içine soracağım bütün soruların burada yanıtı var. Şimdi o yüzden de zihnimin sorduğu bütün peki neden bu oluyor sorusunun orada verilmiş bir yanıtı var. Ve bu zihnimi tam da kanamaya başladığı yerden, işe yaramıyor hissini verdiği yerden aslında topluyor ve ona iyi geliyor. Ben diyorum ki işe yarıyormuş zihnim. Demek ki bu zihinle kendimi hayatın içinde başıma geleceklerden koruyabilirim. Demek ki hala öngörü yeteneği, çünkü o gün ıskartaya çıktığını düşünmüştüm. Hiçbir şey tahmin ettiğim gibi gelişmediği için. Demek ki diyorum hala işe yarıyormuş. Mesela tespit edebileceğimiz meselelerden biri bu. Hayat rasyonel değildir. Rasyonel olan kurmacalardır. Burada hiçbir şeyin tarif edilebilir nedenleri yoktur esasen. İrrasyonel bir şeyin içinde yaşıyoruz. Ya da o kadar çok uyaran var ki hayatın içinde bizim için şöyle bir pozisyon yok. Yüksek bir yerden her şeyin ne yaptığımız için ne olduğunu görebileceğimiz bir pozisyona sahip değiliz.
Dolayısıyla ama ben o zaman Beliz Hanım, o zaman kurmacaya niye güveneyim ki ben? Yani şimdi benim için ortada bir boşluk var. Hani o odada benle ilgili ne konuşulduğunu bilmiyorum ben. Ama bana şöyle davranıldı. Sonuç bu. Benim bir merakım vardı. Sonra ne olduğunu bilmedim ama sonuçta bu da. Ama ben ortayı dolduruyorum. Kurmacayla dolduruyorum. Bütüne ulaşmak için. Doğru mu anladım?
Kurmacayla doldurmaktan kastınız eğer kendi zihninizin kurgusuysa bundan söz etmiyorum. Çünkü bu bir yandan da nasıl diyeyim, kontrolsüz ve sizi huzursuz edecek bir şey. Ben basbayağı kurmacadan kastım bu değil, bayağı bir sanat yapıtı. Bir yazarın hani bütün hünerlerini ortaya dökerek, zihinsel hünerlerini yarattığı bir bütünlükten söz ediyorum. Ben bunu genellikle şöyle anlatıyorum. Diyorum ki ilkokuldaki bir anıyla, bunu kitapta da yazdım. İlk küre gördüğüm, dünya küresi gördüğüm gün. Şimdi dünya küresi dediğimiz şeyi içinde yaşadığımız dünya ile karşılaştırdığımızda onun komik, saçma sapan plastikten yapılmış bir modeli. Fakat öğretmen size bu üstünde yaşadığımız dünya dediğinde içinde yaşarken anlamadığınız o yuvarlaklığı, küreliği ancak o küreye bakarken anlayabilirsiniz. Ben hep şöyle derim, yani ben hep okula düz yollardan gidip geliyordum ve aslında dünyanın yuvarlaklığını onu içinde yaşarken değil de ancak onun o saçma sapan diyebileceğim o küçültülmüş pek çok boyutundan feragat etmiş küresine bakarak kavrayabilirim anca. Şimdi o bir modeldir çünkü. Hı hı. İçinde yaşadığım dünyayı anlamak için. Orada anlamadığım bir şeyi o küreye bakarken anlarım. Hı. Benim için bütün kurmacalar hayatla ve dünya ile ilişkilerinde o kürenin işlevini üstlenirler. Kompakt bir yapıdır. Hı. Onu ellerimin içinde tutabilirim. Karşıma, hı, alıp bakabilirim. Hı hı. Hayatıma ve dünyaya, hı, yapamayacağım, hı, gibi. Dolayısıyla o maketlerdir aslında kurmacalar. Bir film de odur. Hı hı. Bir roman da odur. Sanat yapıtlarının bizim dünyayı, hakikati kavramamızı sağlayan yanları bu kompaktlıklarıdır. Hı. Avuçlarımızın içinde tutabilecek boyuta getirilmiş olmalarıdır.
Hı hı. Şimdi siz bir kültür sanat muhabiri olarak Belisa'nın tüm bunları anlatırken aklınıza soru işaretleri var mıydı?
Bir sürü.
Hadi o zaman. Hani muhabir bulmuş ve azıcık görev edeyim.
Şöyle ki o zaman kafamızda düşündüğümüz, hatta içimizden konuştuğumuz günlük hayatta pek çok şey var. Neden ve soruları, neden ve işte cevabını aradığımız pek çok şey. Neden sorusunu soruyoruz, niçin sorusunu. Bazen o cevapları kendimiz veriyoruz. Böyle bir şey olduğunda hocam sizce kaleme almalı mıyız?
Hayır, almamalısınız. Başka yazılanları okumalısınız diye cevap vereceğim. Çünkü sanat yapıtını gündelik hayattan ayıran şey onun tasarım olmasıdır. Yani sizin zihninizden geçen bir bakıma işte hayattaki acılarınızdan, sıkıntılarınızdan, kendinizle ilgili meselelerden doğmuş yumak halindeki sorun sizin tarafınızdan tasarlanabilir değildir artık. Orada ipin ucunu da bulamazsınız. O öyle bir yumaktır ve onu çözemezsiniz. Ben her zaman bir mesafe gerektiğini düşünürüm. Gerçeklikle kurmacayı birbirinden ayırmak gerekiyor. Çünkü bunları birbirine karıştırdığınızda nasıl bir oyuncunun rolünden çıkamaması ve hayatını o rolle sürdürmesi sorunsa ve hastalıklı bulursak aynı biçimde kurmacanın da gerçekten ayrılması gerekiyor. İnsan yazarken de kendini yazdığı şeyin dışında tutmayı bilmek zorunda. Yoksa her şey birbirine karışır. Bir süre sonra siz de ayırt edemez olursunuz. Hangisi sizsiniz, hangisi üretmeye çalıştığınız karakter. Dolayısıyla tasarım dediğimiz şeyi kurmak imkansız hale gelir. Çünkü insan kendini tasarlayamaz. O bir olma biçimi.
Bu Haldun Taner'in Ferhan Şensoy verdiği bir öğüt var, biliyor musunuz bilmiyorum. Aklına ne gelirse yaz Ferhan demiş. Hı. Yani işte kuş uçtu, böcek şu anda elime kondu. Hı. İşte bir arkadaşım çiçek getirdi, bunları yazdı. Hocam hep yazınca ne olacak, elime ne geçecek? Olsun, bir gün bunlardan kitap yaparsın. Yani günde 10-15 dakika da olsa yaz. Hı. Ve bu senin üretkenliğini arttıracak. Ama tabii ki kurmaca dediğiniz şey bundan tamamen ayrılıyor. Yani hayatımızda o anda yaşadığımız aklımıza gelen cümleler kurmacanın dışında o zaman. Ben böyle algılıyorum.
Ferhan Şensoy evet. Tabii muazzam
bir tasarımcı. Tabii.
Dolayısıyla hani dil tasarlamaktan işte koca bir fikri tasarlamaya kadar işte bayağı buradaki tiyatro yaşantısının çok önemli kilometre taşlarından biriydi. Ona da neredeyse selam göndermiş olalım. Dolayısıyla aslında söylediği şey bir tür yazı hayatının içinde kalmak. Yani harflerle, sözcüklerle, evet, kendini ifade etmeyi öğrenmeye ilişkin bir gündelik temrindir olasılıkla Haldun Taner Hoca'nın söylediği şey. Bir yandan da bir deneme yazarıydı tabii Ferhan Şensoy. Olasılıkla o denemelerde etkilenmiştir o yazdığı, bir araya getirdiği parçalardan. Ama dediğim gibi büyük bir tasarımcı o kurmaca üretirken.
Evet, çok teşekkür ederiz katkılarınız öyle için. Yasemin Kalyoncuoğlu, Anadolu Ajansı Kültür Sanat Muhabiri ve yazar Beliz Güçbilmez bizimle birlikteydi sevgili dinleyenlerimiz Hoş Sohbet Sokağı'nda. Biz Didem Güner, Özlem Öztaş, Sefa Aktan ve Yasemin Pamukçu sizleri Sezen Aksu'nun Biliyorsun adlı şarkısıyla baş başa bırakarak Hoş Sohbet Sokağı'ndan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
İnsafsız ki küçük bir boşluğundan yakalar, hissettirmez en zayıf anında seni ta yüreğinden yaralar. Ellerin kolların bağlansa da baş. ışığında kasırgalar kopsa da sen tüm gücüne karşı koysan da seni acımasız sevda yazsalar senden benim kadar gerçekleri görüyorsun beraber olamayız benim gibi biliyorsun bir başka dünyanın insanısın yavrucağım sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında
Hoş Sohbet Sokağı.
Her şeyin mevsiminde günde bir tane portakal.
Bütün sporların neredeyse yüzünden.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayemiz var aslında.